Ayrım 16.
Bir keresinde Ombrosa halkı, kentin azizini kutlamak için alanda çelenkler ve bir bayrakla süslü armağanların asılı olduğu, yayla direğin çevresine toplandığı sırada, baron bir çınar ağacının tepesinde göründü ve ancak kendi cambaz çevikliğinin olanak verdiği sıçrayışlardan birine kalkıştı. Kendini direğin üzerinde buldu ve tepesine kadar tırmanıp, "Che viva di schöne Venus posterio!" diye bağırdı. Kaygan direkten eni konu yere kadar kaydı. Birden durdu. Fırladığı gibi bir çırpıda tepeye vardı. Yüz yuvarlak ve pembe bir peynir kalıbı kaptı. Ombrosalıları şaşkınlık içinde bırakarak kaçtı. Hiçbir şey Markiz'i bu coşkunluk gösterileri kadar mutlu kılmıyordu. Hepsinin de karşılığını Cosimo'nunkiler kadar baş döndürücü sevgi patlamalarıyla ödüyordu. Ombrosalılar onu yüzü atının yelesine gömülmüş, dört nal giderken gördüklerinde baronla buluşmaya koştuğunu bilirlerdi. At üstündeki atılganlığı, aşktaki ateşliğinin belirtilerinden biriydi. Ama Cosimo bu noktada onu izleyemezdi. Bu at merakına hayranlık duyarken aynı zamanda da gizli bir kıskançlık ve hınç nedeniymiş gibi acı çekiyordu. Viola'nın kendininkinden daha büyük bir dünyaya hükmettiğini görüyor, asla onu bütünüyle elde edemeyeceğini, onu asla mülkünün sınırları içine kapatamayacağını anlıyordu. Markiz de kendi yönünden belki hem sevgili hem de binici olamadığına üzülüyordu. Ara sıra belli belirsiz Cosimo ile sevişmelerinin atlı sevişmeler olmasını istiyordu. Ağaçlarda koşmak artık ona yetmiyordu. Ağaçlarda dört nal gitmek, atından inmeden aralarından geçmek isterdi. Gerçekten de at bu inişli çıkışlı ve engebeli arazide dört nal koşmaktan bir keçi yavrusu kadar iyi tırmanıcı olmuştu. Viola onu olanca hızıyla bazı ağaçlara, örneğin eğri büğrü gövdeli yaşlı zeytin ağaçlarına iterdi. At ara sıra ilk çatala erişirdi. Viola da hayvanı yere değil, zeytin ağacına bağlama alışkanlığını edindi. Eğerden atlıyor, onu yapraklara ve ince dallara yerken bırakıyordu. Zeytinlikten geçen bir geveze başını kaldırdığında sarmaş dolaş olan baronla Markiz'i görüverdi. Hemen gidip bire bin katarak anlattı. Kır at da bir dala çıkmıştı. Onu deli sandılar, kimse söylediklerine inanmadı. Sevgililerinin gizli bir kere daha kurtulmuştu. 23. Eskiden kardeşimin aşk yaşamıyla ilgili konularda Ombrosalılar ne kadar bol dedikodu etmişlerse, şimdi aşağı yukarı tepelerinde gemi azıya alan bu tutku gösterisi karşısında onları aşan bir gizem söz konusuymuş gibi saygılı bir suskunluk gösteriyorlardı. Markiz'in davranışını ayıplamaktan geri kalmıyorlardı. Ama daha çok bu davranışın dış görünüşünü, örneğin her an boynunu kırmasına yol açabilecek delice at koşturmalarını, Tanrı bilir bu kadar hızlı nereye gidiyor derlerdi buluşmaya gittiğini bile bile. Ya da ağaçlarda yerleştirdiği eşyaları eleştirirlerdi. Bütün bunları soyluların yeni bir modası, sayısız garipliklerinden biri diye gösteren bir rüzgar esiyordu bile. Şimdi herkes ağaç tepesinde. Kadınlar da erkekler gibi. İcat edecek başka şey bulamadılar mı? Kısacası gelecek günler çok daha ikiyüzlü de olsa daha hoşgörülü olacağı benziyordu. Ara sıra baron alandaki pırnallarda uzaktan uzağa görünürdü. Bu da Viola'nın gittiğinin belirtisiydi. Çünkü Viola Avrupa'nın dört yanına dağılmış bulunan mallarıyla uğraşmak için aylarca uzaklaşırdı. Bu gidişler hep ilişkilerin sarsıldığı, Cosimo'nun aşktan ne beklediğini anlamamakta diretmesi üzerine Markiz'in onunla bozuştuğu dönemlere rastlardı. Viola Cosimo'ya küs olarak çıkmazdı yolculuğa. İki sevgili her zaman ayrılmadan önce barışmayı başarırlardı. Yine de Cosimo, Viola'nın bu yolculuğa bezginliğinden karar verdiği, onu burada tutmayı başaramadığı için çıktığı kuşkusundan kurtulamazdı. Belki kendisinden kopmaktaydı, belki yolculuğun sunduğu bir fırsat ya da bir düşünce süresi artık geri dönmemeye karar vermesine yol açabilirdi. O zaman da kardeşim kuşku içinde yaşıyordu. Sanki başka hiçbir şey yapmamış gibi eski alışkanlıklarına, ava ve balıkçılığa dönmeye, yeniden tarım uğraşlarına, derslerine, kent alanındaki farfaralıklarına dönmeye çalışıyor, başka birinin etkisinde kalmayı kabul etmemekten gelen bu gençlik gururuna diretiyordu. Aşkın verdiği güven ve çalışkanlıktan ötürü kendi kendini kutlamaktan da geri durmuyordu. Öte yandan pek çok şeyin artık kendisini ilgilendirmediğini, Viola'sız yaşamın tadının kalmadığını, düşüncesinin dönüp dolaşıp hep ona geldiğini fark ediyordu. Viola'nın baş döndürücü varlığından kurtulmuş, ruhunun bilgece bir tutumluluğuyla tutku ve zevklerine egemen olmaya çalıştıkça sevgilisinin ardında bıraktığı boşluğu ve bekleyiş heyecanını daha fazla duyuyordu. Kızacısı Viola'ya olan sevgisi ne derse desin tıpatıp genç kadının istediği gibiydi. Uzaktan da olsa zaferi hep Viola kazanıyor, Cosimo da istemediği halde eninde sonunda mutluluğu bunda buluyordu. Markiz beklenmedik bir anda döner, ağaçlarda yeniden aşk mevsimi başlardı. Aşkların ve kıskançlıkların mevsimi. Viola nereye giderdi, ne yapardı? Cosimo bunu çok merak ediyordu. Ama aynı zamanda da yanıtlardan çekiniyordu. Yanıt yerine de hep imalarla karşılaşıyor, genç kadın bunların her birine bir kuşku nedeni katmayı başarıyordu. Onu üzmek istiyordu, kuşkusuz ama söylediklerinin hepsi de doğru olabilirdi. Cosimo ne yapacağını kestiremiyordu. Bazen kıskançlığını gizliyor, bazen de tüm şiddetiyle açığa vuruyordu. Viola'nın yanıtı değişken olduğu kadar da beklenmedik olurdu. Ya ona her zamankinden bağlı görünür ya da Cosimo ondaki ateşliliğin yeniden doğuşunu beklemekten vazgeçerdi. Yokluğu süresince Markiz'in yaşamının gerçekten nasıl olduğunu, başkentlerden ve dedikodularından uzak kaldığımız için biz Omrosalılar bilemezdik. Ama tam o çağda bir iş için ikinci kere Paris'e gittim. Limon satışı söz konusuydu. Başta ben olmak üzere pek çok soylu kişi şimdi limon ticareti yapıyordu. Bir akşam Paris'in en ünlü salonlarından birinde gösterişli bir saç tuvaleti ve pırıl pırıl bir gece giysisiyle Markiz Viola'ya rastladım. Onu tanımakta gecikmediğim gibi görür görmez de ürperdim. Çünkü gerçekten bir başkasıyla karşılaştırılması olası değildi. Kayıtsız bir havayla selam verdi ama çabucak beni bir kenara çekip yanıtlarımı beklemeden sorma yolunda buldu. Abinizden haber alıyor musunuz? Yakında Ombrosa'ya dönecek misiniz? Alın, beni hatırlaması için şunu kendisine verin. Göğsünden ipekli bir mendil çıkardı ve avucuma soktu. Sonra peşinden sürüklediği hayran sürüsünü bekledi. Markiz'i tanır mısınız diye sordu alçak sesle Paris'i dostlarımdan biri. Pek az dedim. Söylediğim doğruydu da. Ombrosa'da kaldığı süreler Cosimo'nun yabaniliği kendisine de bulaşmış gibiydi. Viola çevredeki soylularla görüşmeyi düşünmezdi. Böylesine bir güzelliğin bunca dengesizlikle birleştiği az görülmüştür diye devam etti dostum. Dedikodulara bakılırsa Paris'te baş döndürücü hızla bir aşıktan öbürüne atlıyordu. Öyle ki hiçbirinin ona inanma ve kendini ayrıcalıklı sayma hakkı yok. Sonra zaman zaman aylar boyu görünmez oluyor. Söylentiye göre çile çekerek yaşamak için bir manastıra çekiliyormuş. Markiz'in Omrosa'daki ağaçlarda geçirdiği sürenin Parislilerce ceza dönemi sayıldığını duyunca gülmemek için kendimi güç tuttum. Ama aynı zamanda bu dedikodular canımı sıktı. Abim adına pek çok üzüntü sezdiriyordu bana. Kötü haberlere karşı önceden hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla onu uyarmak istedim. Ombrosa'ya döner dönmez gidip Cosimo'yu buldum. Yolculuğum ve Paris'teki yenilikler konusunda beni uzun uzun sorguya çekti. Siyaset ya da edebiyatla ilgili bilmediği bir haber veremedim ona. Sonunda cebimden Markiz Viola'nın mendilini çıkardım. Paris'te bir salonda seni iyi tanıyan bir kadına rastladım. Kendisini hatırlaman için bunu verdi sana. Aceleyle ipe bağlı sepetini sarkıttı, ipek mendili aldı ve koklamak istercesine burnuna götürdü. Demek onu gördün. Nasıldı? Söylesene nasıldı? Akıl almaz güzellikte ve parlak diye yanıtladım ağır ağır. Ama söylendiğine göre bu kokuyu pek çok burun kokluyormuş. Mendili elinden çekip almalarından korkarcasına göğsüne soktu. Sonra kıpkırmızı bir yüzle bana döndü. Peki bu yalanları söyleyenlerin gırtlağına tıkacak bir kılıcın yok muydu? Bunu aklıma gelmediğini itiraf etmek zorunda kaldım. Bir an sustu, sonra omuz silkti. Bütün söylenenler yalan dedi. Ben tekim ve bunu yalnız ben biliyorum. Ardından bana veda bile etmeden daldan dala atlayarak kaçtı. Bu davranışında onu dünyasından çıkmaya zorlayan şeyleri kendinden uzaklaştırışını gördüm. O günden sonra sabırsız ve hüzünlü, bir şey yapmadan ağaçtan ağaca gezinir oldu. Zaman zaman kara tavuklarla büyük yarışmalara giriştiğini işitiyordum. Ama ıslıkları gitgide daha ağır ve sinirliydi. Markiz döndü. Her zamanki gibi baronun kıskançlığı onu sevindirdi. Cosimo'yu kışkırttı, kıskançlığı ile alay etti. Ve güzel aşk günleri de geri geldi. Kardeşim mutluydu. Ama Markiz, Cosimo'nun aşk konusundaki hassiz görüşünü kafasına takma fırsatını kaçırmıyordu. Ne demek istiyorsun, kıskanç olduğumu mu? Kıskanmakta haklısın ama kıskançlığı mantıkla tarttığını iddia ediyorsun. Tabii böylece onu daha etkili kılıyorsun. Fazla düşünüyorsun, aşkın düşünülmesi gerekir mi? Seni daha çok sevmek için, akıl uygulandığı yere gücünü getirir. Ağaçlarda rahatça yaşayabilirsin, sende ihtiyar ve inmeli bir noterin kafa yapısı var. En gözü pek girişimleri en basit bir ruhla yaşamak gerekir. Cosimo Markiz'i kaçırana dek özdeyişler sıralamaya devam ediyor. Markiz kaçınca da onu izliyor, umutsuzluğa kapılıyor, saçını başını yoluyordu. Aynı günlerde bir İngiliz amiral gemisi bizim limana demirledi. Amiral Ombrosa'nın ileri gelenleriyle limanda demirli gemilerin subayları onuruna bir davet verdi. Markiz davete gitti. Bu eğlence Cosimo için yeni dertlerin başlangıcı oldu. İki subay Markiz Viola'ya tutuldu. Güzel kadını elde etmek için sürekli karaya çıktıkları ve çapkınlıkta yarıştıkları görülüyordu. Biri İngiliz gemisinde, öbürü Napoli donanmasında teğmendi. İki doru at kiralamış, Markiz'in balkonlarının altından gidip geliyorlardı. Rastlaştıklarında Napolili karşısındakini yakıp kül edebilecek bakışlarını İngiliz'e, İngiliz de aralık göz kapaklarından bir kılıcın ucu gibi keskin bakışlarını düşmanına yöneltiyordu. Ya Viola, ahlaksız yatak kılığıyla penceresinin pervazına yaslanıp yaz dönümünden yeni çıkan bir taze dul gibi evinde saatler boyu oturmayı kafasına koymaz mı? Markiz'i ağaçlarda yanına alamamak, kır atın dört nal yaklaştığını duyamamak Cosimo'yu çıldırtıyordu. Sonunda da balkonun karşısına postu serdi. Viola ile iki teğmeni gözden ayırmaz oldu. İki düşmanını en kısa zamanda gemilerine gönderecek bir oyun peşindeydi ki Viola'nın her ikisinin de iltifatlarını kabul eder göründüğünü fark etti. Bunun üzerine ikisiyle, üstelik kendisiyle alay etmek istediğini düşünüp umutlandı. Yine de denetimi gevşetmedi. Birini öbürüne yeğlediğini gösteren ilk belirti de duruma el koymak gerekecekti. Bir sabah İngiliz geçti. Viola penceresindeydi. Birbirlerine gülümsediler. Viola bir mektup attı. Subay mektubu havada yakaladı. Kızararak eğildi. Atını mahmuzladı. Bir buluşma. İngiliz öbürüne yeğe tutulmuştu. Cosimo kendi kendine akşama kadar onu rahat bırakmamaya ant içti. Geçme sırası Napoli'deydi. Viola bir mektup attı. Subay mektubu okudu, dudaklarına götürüp öptü. Markiz'in kendisini seçtiğini mi sanıyordu? Ya öteki? Hangisine karşı harekete geçmek gerekliydi? Kuşkusuz Viola ikisinden birine randevu vermişti. Ötekine de her zamanki oyunlarından birini oynamış olmalıydı. Yoksa ikisiyle birden mi eğlenmek istiyordu? Cosimo ormanın dibindeki yitik bir köşkün buluşma yeri olarak seçilmesinden kuşkulanıyordu. Markiz kısa süre önce köşkün onarımını yaptırmış, içini döşetmişti. Kıskançlık Cosimo'nun içini kemirdikçe kemirmişti. Viola'nın ağaç tepelerini kumaşlar ve sidirlerle döşediği dönem gerilerde kalmıştı. Şimdi çabaları Cosimo'nun asla giremeyeceği yerlere yöneliyordu. Köşkü gözetleyeceğim dedi Cosimo kendi kendine. İki teğmenden birine randevu verdiyse ancak burada buluşabilirler. Bir Hint kestanesinin sık yaprakları arasına tünedi. Güneşin batışından kısa süre önce nal sesleri duyuldu. Napolili geldi. Ona meydan okuyacağım diye düşündü Cosimo ve ince bir boruyla üfleyerek teğmenin boynuna bir toprak sincap pisliği püskürttü. Subay irkildi, çevresine bakındı. Cosimo üzerinde tünediği daldan eğildi. Eğildiğinde çitin öbür yanında atından inen ve hayvanı bir kazığa bağlayan İngiliz teğmenini gördü. Demek oymuş. Napoli'li bir rastlantı sonucu geçiyormuş buradan. Derken pat, bir avuç sincap pisliği de İngiliz'in burnuna düşüverdi. Who's there? Diye sordu İngiliz. Çitin öbür yanına geçmeye hazırlanırken atından inen Napoli'li meslektaşıyla burun buruna geldi. Napoli'li de sordu. Kim o? I beg your pardon, sir, dedi İngiliz. Ama sizi hemen buradan uzaklaşmaya davet etmek zorundayım. Burada bulunduğuma göre bulunmaya hakkım var demektir, dedi Napolili. Asıl ben asalet maplarının uzaklaşmasını rica ediyorum. Hiçbir hak benimkinin yerini tutamaz, diye karşı çıktı İngiliz. I'm sorry, ama size burada kalmayı yasaklıyorum. Bu bir onur sorunu, diye yanıtladı Beriki. Adım tanıktır. Sicilya donanmasında Salvatore di Sac- Di San Catol di Santa Maria, Capua Vetere 2. Sir Osbert Castfight. Bu adın üçüncüsüyüm. Onurum sizi buradan uzaklaştırmak zorunda bırakıyor beni. Sizi şu kılıçla kovalamadan önce değil. Ve Napolili kılıcını kınından sıyırdı. Çarpışmak lütfunda bulunur musunuz? Sir Osbert de kılıcını çekip düşmanına selamladı. Çarpışma başladı. İşte ne zamandır bu işi yapmak için yanıp tutuşuyordum sayın meslektaşım dedi Napolili. Yalnız bugün değil. Ve saldırıya geçti. Saldırıyı savuşturan Sir Osbert, ne zamandır çevirdiğiniz dolapları izliyordum teğmen diye karşılık verdi. Sizi kıstıracağım yer burasıymış. Eşit güçteki iki deniz teğmeni saldırı ve şaşırtma hareketleriyle yoruldukça yoruldular. En hararetli anlarında Tanrı aşkına durun diye bağırıldığı duyuldu. Markiz Viola köşkün eşiğinde belirmişti. Kılıçlarını eğip birbirlerini gösteren iki teğmen bir ağızdan ''Markiz bu adam!'' diyecek oldular. Sevgili dostlarım, dedi Markiz, kılıçlarınızı kınlarına sokun, rica ediyorum sizden. Bir kadın hiç böyle korkutulur mu? Bahçemin en sessiz, en gizli köşesi olduğundan bu köşkü her yerden çok seviyordum. Henüz dalmıştım ki kılıçlarınızın sesiyle uyandım. Ama Milady, diye atıldı İngiliz. Beni buraya çağıran siz değil misiniz? Beni beklemek üzere gelmediniz mi madam, dedi Napolili. Viola'nın boğazından kanat hışırtısı gibi hafif bir gülüş çıktı. Ha evet evet, sizi çağırmıştım. Yoksa sizi mi? Ah, kafam ne kadar karışık. İyi ya, ne bekliyorsunuz? Girin, oturun rica ederim. Milady, yalnız benim için bir çağrı söz konusu olduğunu sanıyordum. Demek yanılmışım. Saygılarımı sunar, çekilmeme izin vermenizi dilerim. Ben de aynı şeyi söylemek istiyordum madam. Size veda ediyorum. Markiz gülüyordu. Dostlarım benim, benim dostlarım. Ne kadar dalgınım. Sir Osbert'ü bir saatte, Don Salvatore'yi de başka bir saatte çağırdığımı sanıyordum. Hayır, hayır, bağışlayın beni. İkiniz de aynı saatte ama iki değişik yerde. Yo, hayır, nasıl olur? Ne yapalım? İkinizi de burada olduğunuza göre neden oturup tatlı tatlı konuşmayalım? Teğmenler bakıştılar, sonra Markiz'i süzdüler. Bu sözlerinizden, madam, bizimle daha iyi alay etmek için mi isteklerinizi kabul ettiğinizi anlamamız gerekiyor. Niçin dostlarım? Tam tersi, tam tersi. Durmadan benimle ilgilenişiniz karşısında kayıtsız kalamazdım. İkiniz de o kadar sevimlisiniz ki. Derdim de bu işte. Sir Osbert'ın inceliğini seçsem, sizi yitirmem gerekiyordu benim ateşli Don Salvatore'm. Ama Teğmen San Cataldo'nun sevgisini seçsem, sizden vazgeçmem gerekmez miydi sir? Niçin bunu yapayım, niçin? Niçin ne diye sordu iki subay bir ağızdan. Markiz Viola da başını eğerek, niçin aynı zamanda ikinizin birden olmayayım? Hint kestanesinin yüksekliklerinde yaprakların hışırdadığı işitildi. Cosimo artık kendini tutamıyordu. Ama teğmenler onu duyamayacak kadar allak bullaktılar. Birer adım gerilediler. Asla madam. Markiz güzel yüzünü kaldırdı ve en tatlı gülümsemesini onlara yöneltti. Peki öyleyse. Sevgisini kanıtlamak ve her istediğimi yapacağını göstermek için beni rakibiyle paylaşacağını kim söylerse onun olacağım. Madam, Milady... Kuru bir hareketle yere eğilip Viola'ya veda ettikten sonra karşı karşıya kalan iki teğmen birbirlerine ellerini uzattılar. ''I was sure you were a gentleman, Signor Cataldo,'' dedi İngiliz. ''Onurlu bir insan olduğunuzdan kuşkum yoktu, Mr. Osbert,'' dedi Napolili. Markize sırt çevirip atlarına doğru yürüdüler. ''Dostlarım, neden böyle gücendiniz? Aptallar!'' diye söyleniyordu Markiz. Ama ikisi de ayaklarının üzengiyi atmışlardı bile. Cosimo'nun intikamının tadını önceden çıkarıp beklediği anda buydu. İki teğmen acı bir sürprize doğru gidiyorlardı. Ama alçak gönüllülükten yoksun Markiz'le vedalaşırken benimsedikleri tutum Cosimo'nun onlarla birden barışmasını sağladı. Çok geç kalmıştı. Korkunç düzen artık geri çekilemezdi. Bir an için Cosimo cömertlikle onları uyarmaya karar verdi. "Durun!" diye bağırdı ağacının tepesinde. "Eğere oturmayın!" İki subay hemen başlarını kaldırdılar. ''What are you doing up there?'' ''Cefate costasu, come vi permette, come down.'' Aralarında Markiz'in gülüşü çınladı. Hışırdayan gülüşlerinden biri. İki adam şaşkındı. Bir üçüncü kişi baştan sona olayda hazır bulunmuşa benziyordu. Durum karışmaktaydı. ''In anyway'' diye söz verdiler birbirlerine. ''Biz dayanışmayı sürdüreceğiz. Onurumuz üzerine. Hiçbirimiz Milady'yi başkasıyla paylaşmaya razı olmayacak. Asla.'' Birimiz buna razı olmaya karar verirse her zaman dayanışma halindeyiz. Razı gelirsek birlikte razı geliriz. Kabul. Şimdi yola koyulalım. Bu yeni konuşmayı işiten Cosimo intikamını kendinden durdurduğuna pişman oldu. Ne olursa olsun dedi kendi kendine ve yaprakların arasına çekildi yeniden. İki subay eğere atladılar. Bağıracaklar diye düşündü Cosimo. Kulaklarını tıkama isteği duyuyordu. İki haykırış işitildi. İki eğerin çulunun altında kirpiler ilgizliydi. Kalleşlik. Bir zıplama, haykırış ve havada dönüş karmaşası içinde yere uçtular. Suçu Markiz'e atmak eğilimindeydiler ama Viola onlardan daha öfkeliydi. Yüksekliklere doğru haykırdı. Hain, canavar şebek. Çılgın gibi Hint kestanesinin gövdesine doğru atıldı ve öylesine ani kayboldu ki iki subay yer yarılıp da içine girdiğini sandılar. Dallarda Viola ile Cosimo karşı karşıya geldiler. Alev alev yanan gözlerle bakıştılar. Bu öfke onlara bir tür saflık, bir melek saflığı veriyordu. Kapışmak üzereyken Viola haykırdı. ''Ah sevgilim, işte seni böyle istiyorum, amansız ve kıskanç.'' Kollarını Cosimo'nun boynuna dolamıştı, kucaklaşıyorlardı. Cosimo bir anda her şeyi unutmuştu. Viola abimin kolları arasından sıyrıldı. Düşünmek istercesine yüzünü onunkinden ayırdı. ''Ama onların da beni ne kadar sevdiğini gördün değil mi?'' diye sordu. ''Beni paylaşmaya hazır ikisi de.'' Cosimo az kaldı Viola'nın üstüne çullanıyordu. Dalların arasında doğruldu. Yaprakları dişledi. Başını ağacın gövdesine vurdu. ''Bunlar zavallı birer solucan.'' Viola heykelleşen yüzüyle Cosimo'dan uzaklaşıyordu bile. ''Onlardan öğrenecek çok şeyin var.'' dedi. Arkasına döndü ve hızla aşağı indi. Anlaşmazlıklarını unutan iki aşık sabırla dikenlerini tek tek yolup çıkarmaktan başka yapacak şey bulamamışlardı. Viola onları durdurdu. ''Çabuk binin arabama.'' Köşkün ardında kayboldular ve araba yola koyuldu. Hint kestanesinin tepesindeki Cosimo yüzünü avuçlarında gizliyordu. Artık gerek Cosimo gerekse iki rakibi için dertli bir dönem başladı. Viola için bu sevinçli bir dönem miydi sanki? Sanırım Markiz kendi kendine acı çektirmek için öbürlerini üzüyordu. İki subay yapışık kardeşler gibi hep Viola'nın pencereleri altında, salonunda handaydılar. Viola ikisine de pohpohluyor, onlardan hep sevgilerini gösterecek yeni bir kanıt istiyor, teğmenler de her keresinde buna hazır olduklarını açıklıyorlardı. Şimdiden onu aralarında, hatta başkalarıyla paylaşmaya hazırdılar. Bir kere ödün verme yokuşundan yuvarlanmaya başlamışlardı, artık duramazlardı. Viola'nın verdiği sözleri tutması için onu duygulandırma isteğiyle dopdoluydular. Aynı zamanda da aralarında yaptıkları dayanışma anlaşmasıyla bağlıydılar. Kıskançlıkla yanıp tutuşarak bir yandan da üstün gelme umudu içinde yavaş yavaş içine gömüldükleri düşkünlüğün bilinciyle acı çekiyorlardı. Onlardan kopardığı her yeni sözle Viola atına atlıyor, Cosimo haber vermeye koşuyordu. Onu acılar içinde bir ağacın tepesine tünemiş görür görmez, ''Biliyor musun İngiliz benim için şunu şunu yapmaya hazır, Napoli'li de.'' diye bağırıyordu. Cosimo karşılık vermiyordu. ''İşte mutlak aşk.'' diye diretiyordu Viola. ''İneklik, evet, hepinizin canı cehenneme.'' diye haykırıyordu Cosimo kaybolurken. Artık acımasız biçimde birbirlerini sevme yolları buydu. İngiliz amiral gemisi demir aldı. ''Kalıyorsunuz değil mi?'' diye sordu Viola Sir Osbert'a. Teğmen gemiye dönmedi ve kaçak sayıldı. Dayanışma ve yarışma duygusuyla sırası geldiğinde Don Salvatore'de dönmedi. ''Onlar askerden kaçtılar.'' diye zafer kazanmışçasına bunu bildirdi Viola Cosimo'ya. ''Benim için, oysa sen?'' ''Ama ben.'' diye Cosimo öylesine canavarca bir bakışla haykırdı ki Viola başka şey söylemedi. Haşmetli krallarının donanmalarından kaçan Sir Osbert ve Salvatore di San Cataldo vakitlerini handa sapsarı kuşkulu birbirlerini soyma çabasıyla barbut oynayarak geçiriyorlardı. O ara Viola hoşnutsuzluğun doruğundaydı. Çevresindeki her şey gibi kendine de çok kızıyordu. Atına atladı ve ormanın yolunu tuttu. Cosimo meşesinin tepesindeydi. Ağacının altında bir çimenlikte durdu Viola. ''Yoruldum. O adamlardan mı? Hepinizden.'' ''Ya? Onlar bana aşklarının en büyük kanıtlarını verdiler.'' Cosimo tükürdü. ''Ama bu da bana yetmiyor.'' Cosimo gözlerini Viola'ya dikti. ''Aşkın mutlak bir özveri, kendi kendinden vazgeçme olduğuna inanmıyor musun?'' Çimenlerin üzerinde her zamankinden güzeldi. Yüz çizgilerini biraz sertleştiren soğukluğu, kurumlu duruşu, onları barıştırması, Cosimo'nun Viola'ya kollarını alması için fazla bir şey gerekmiyordu. Cosimo ona bir şey söyleyebilirdi. Yanına gelmek için herhangi bir şey. ''Ne yapmamı istiyorsan söyle, hazırım.'' diyebilirdi. Yeniden mutluluk başlardı onun için. Gölgesiz bir mutluluk. Bunun yerine insan olanca gücüyle kişiliğinden vazgeçmemeye çalışmazsa aşk denen şey olmaz. Viola'da bezginlik ve sıkıntı yansıtan bir hareket görüldü.